Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta programımızda geçen haftanın şöyle kısa bir tekrarı ve birkaç ilavesiyle yeni bir ayet-i kerimeyle inşallah devam etmeye çalışacağız. Malumunuz Mülk Suresini, Tebareke Suresini okuyorduk, anlamaya çalışıyorduk. Geçtiğimiz hafta programımızda Mülk Suresinin 8, 9, 10 ve 11. ayetlerine bakmıştık. Şöyle mealen olsun bir hatırlayalım. 8. ayet-i kerimede Rabbimiz inkar edip cehennem azabı hak eden kimselere karşı cehennemin büyük bir homurtu içinde onları çağırdığını, onları yutmak için uğulduya uğulduya sesler çıkardığını, kaynadığını haber vermiş ve şöyle buyurmuştu. Kafirlere öfkesinden o cehennem neredeyse çatlayacak. Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara Allah'ın azabından sakındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi diye sorarlar. O cehennemlikler de şöyle cevap verirler. Evet, bize bir uyarıcı geldi. Fakat biz onu yalanladık ve onlara Allah'ın bir şey indirdiği falan yok. Siz ancak büyük bir sapıklık ve şaşkınlık içindesiniz dedik. Sonra şöyle hayıflanırlar. Eğer ikazlara kulak vermiş veya aklımızı kullanıp gerçekler üzerinde düşünmüş olsaydık, şimdi şu çılgın alevli ateşin yoldaşları arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o çılgın ateş mahkumları. Muhterem dinleyicilerim, bu dünyada Rabbimiz herkese kendisini tanıtacak imkanlar hazırlamış. Hidayet yolunu bulsunlar diye onlara ayrı ayrı verdiği akıl ve iradenin dışında bir de hakikat yolunu gösteren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bu ayet-i kerimelerde geçen Allah'ın azabından sakındıran bir uyarıcı, bir peygamber size gelmemiş miydi ifadesi de aslında insanların uyarılmadan, körü körüne hiçbir şey bilmeden cehenneme atılmadıklarını gösterir. Yine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde Allah-u Teala bir millete peygamber göndermeden onları cezalandırmayacağını, azaba uğratmayacağını haber vermiştir. Tarih boyunca bütün milletlere, bütün topluluklara onların dillerinden Allah'ı tanıtan, anlatan elçiler, rasuller, peygamberler, Allah dostları gelmiştir. Bunlar hak yolunu, Allah'a giden yolu tanıtmışlar. Allah'ı ve onun vasıflarını, sıfatlarını öğretmişler. Ahiret gününden, hesaba çekilmekten, cennetten ve cehennemden haber vermişlerdir. Bunları duyan, bunları gören insanlar, şahit oldukları bu hakikat kırıntılarına, kıvılcımlarına ya teslim olmuşlar, iman etmişler ya da bunu inkar yolunu seçerek kendi bildikleri kafalarına göre bir yol tutturmuşlardır. İşte Rabbimiz burada cehennemliklere o an düştükleri sonucun, hatanın aslında kendi tercihleri olduğunu hatırlatıyor. Siz dünyada, hayatınızda karşınıza çıkan iki yoldan kötü olanı tercih ettiniz. İşte o yolun sizi getirdiği yer, son durak cehennemdir. Biz size zulmetmedik. bu yolun sonunun kötü olduğunu size haber verenleri duymazdan gelen sizsiniz. O halde kendi elinizle yaptığınız, kendi aklınızla seçtiğiniz bu yolun sonuçlarına da katlanın. Aslında küfür imandan daha zordur. Aslında Allah'a isyan etmek, ona itaat etmekten daha zordur. Çünkü Rabbimiz insanları fıtraten iyi yaratmıştır. İnsanlar bozulmayan fıtratlarıyla iyiliği, güzelliği çok rahat seçerler, çok rahat yapabilirler. Fakat anne, baba, çevre ve insanın içindeki duygular, düşünceler, nefis dediğimiz kötü arzular ve tabii ki dışarıdaki harici düşmanımız şeytan bizi bu fıtrattan, Allah'a giden yoldan uzaklaştırır. Uzaklaştırmak için telkinlerde bulunur. Şayet insan fıtratına rağmen, vicdanına rağmen, aklına rağmen doğru gördüğü hakikatleri unutur, görmezden gelir ve buna tamamen ters bir hayatı seçerse, aslında kendisini çiğnemiş, insanlığını törpülemiş, hatta yok etmiş olur. Bu da netice itibariyle gerçekten en zoru seçmek demektir. Bu seçimin sadece insanlığını kaybetmek olarak insanın kendisinde bir takım sonuçları olduğu gibi, küfrün, isyanın ve günahın insanın çevresine, kainata, eşyaya, diğer varlıklara da bir takım menfilikleri, olumsuz yönleri vardır. Kafir olan, isyanı seçen insan, kendi içinde duygularını, fıtratını çiğnediği gibi, Allah'a isyan etmek suretiyle, onun koyduğu güzelliklere, iyiliklere karşı gelmek suretiyle, kötülüğün tarafında yer almak suretiyle, hem kendisine, hem topluma, hem de canlı cansız bütün varlıklara zarar veren bir makineye dönüşür. İşte böyle bir kötülük kaynağının çevresine zarar yayan ve her şeye rağmen bu hayatını kötülük üzere devam ettiren insanların sonuçta yaptıklarının karşılığını göreceği bir yer olmalıdır ki bu da ölümden sonraki hayattadır, sonsuz adalet yurdundadır. Zira görüyoruz ki dünya hayatında pek çok kötülük meçhul kalıyor. İnsanlar kötülükleri ortaya çıksa da o kötülüğün karşılığı olan cezayı çoğu kere adil bir şekilde bu dünyada göremiyorlar. İşte mutlak adalet yurdu, mazlumların haklarının zalimlerden alınacağı, hiçbir zulmün yerde karşılıksız kalmayacağı bir yurt olan cehennem ve cennet, yani ebedi hayat yurdu, bu dünyanın bugünkü ifadesiyle bir rövanşıdır. Orada insanlar burada yaptığı, bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını, iyilik ve kötülüğü görür. İşte Rabbimiz tekrar tekrar bu yurdu, bu yurtta insanların cennet ve cehennem olarak iyilik ve kötülüklerinin karşılığını alacaklarını hatırlatmakta ve sanki şu an bizim önümüzde gerçekleşiyor gibi canlı tablolarla o ahiret ahvalini bize yaşattırmaktadır, hissettirmektedir. Kısacası bu dünyada kulağına Allah'ın var ve bir olduğu, ahiret hayatının bulunduğu, sonsuz bir adalet diyarı, sonsuz bir mükafat ve ceza diyarı bulunduğu her kula ulaşmakta ve bu hakikati duyan insanlardan bir tercih yapması beklenmektedir. Burada da cehennemde görevli melekler, cehenneme sevk edilen o kafirlere, o günahkarlara, size Allah peygamberlerini göndermedi mi? Ahiret hayatı hakkında bilgi veren uyarıcı kimseleri, uyarıcı kitapları ulaştırmadı mı? Evet, ulaştırdı, gördük fakat inkar ettik. Onların dalalette, sapıklıkta olduğunu söyledik derler. Böylece kendi hatalarını görürler, itiraf ederler ama artık o pişmanlık fayda vermez, iş işten geçmiştir. Rabbimiz bu ayetlerle o son an pişmanlığının insana ne kadar büyük bir bedbahtlık meydana getirdiğini haber vermekte ve o güne gelmeden, bu sıkıntılı hallerle karşılaşmadan, daha dünyadayken tıpkı o anı yaşıyormuş gibi dikkat içinde bulunun, hayatınızı Allah'ı görüyormuş gibi, muhakkak Allah'ın huzurunda hesap verecekmiş gibi yaşayın diyerek bize haber vermekte. Hemen bunların akabinde 12. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmakta. Estaizu billah. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebîr. Buna karşılık duyu ve idrak sınırlarının ötesinde bulunan Rablerine karşı kalpleri saygı ve ürpertiyle dolu, yani huşuyla dolu olanlara gelince onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in üslubundan bir örnek. Rabbimiz cehennemliklerin ahvalini peş peşe pek çok ayet-i kerime ile izah ettikten sonra hemen onlara mukabil Allah'tan huşu ile korkan, Allah'a bütün kalbiyle iman eden, ihlas üzere, samimiyet üzere, iman üzere bir hayat süren müminleri anlatıyor ve onlara dair de büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat olduğunu haber veriyor. Bu ayet-i kerimeye biraz daha detaylı bakacak olursak, Allah'tan gaybte korkanlar diye bir ifade var. Bu ifade, yani Allah'ın bu dünya şartlarında görünmediği hallerde bile Allah'tan korkan insanların, ona göre hayatlarına çeki düzen veren, sözlerine, davranışlarına dikkat eden insanların mükafatını anlatıyor. Bu prensip İslam ahlakının temelidir. İslam'da insanlar diğer insanlardan çekindiği için, duyulduğunda hoş görülmeyeceği için veya kanunen başına bir felaket gelecek, bir zarar gelecek, bir ceza kesilecek diye kötülükten uzak durmazlar. Müslümanların yasaklardan, Allah'ın çizdiği sınırlardan uzak durmasının hikmeti, sebebi, kalbinde taşıdığı Allah'ın her an kendisini gördüğü şuurudur. Yanında hiç kimse olmasa da, hiçbir kamera altında olmasa da, mümin tek başına kaldığı hallerde bile Allah'la baş başa olduğunu, onun kendisini gördüğünü, gözettiğini, her halinden haberdar olduğunu bilir ve hareketlerini insanlara göre değil, kanunlara göre değil, sadece Allah'ın görmesine ve Allah'ın huzurunda hesap vereceği ahiret gününe göre tanzim eder. Böyle insanlar gerçekten Allah'ı hisseden, Allah'a bütün kalbiyle iman eden, ihlas üzere kulluk yapan kimselerdir. İnsanların yanında farklı, insanlardan ayrı kalınca farklı davranmak, Allah'ın kendisini hiç görmediğini farz etmek gibidir, Allah korusun. O yüzden ahlakta, İslam ahlakında prensip Allah'ın huzurunda gibi yaşamaktır. Mükafatı ve cezayı sadece Allah'tan ummaktır. Gerçekten bir insan içinde kötü duygular, düşünceler, niyetler varken başında onu 24 saat bekleyen bir polis dikseniz, üstüne her adımını takip eden kameralar yerleştirseniz, kafasına o kötülüğü yapmayı koymuşsa, hiçbir engel onu bu kötülüğü yapmaktan vazgeçiremez. Ne yapar eder? Bir fırsatını bulur, o kötülüğü gerçekleştirir. Fakat kalbinde iman, kalbinde takva, kalbinde muhabbetullah, marifetullah olan birisi, Allah'ın her an kendisinden haberdar olduğunu bilir, etrafında hiçbir koruma, hiçbir kamera, hiçbir kontrol mekanizması olmasa bile kalbinde taşıdığı bu bekçi sayesinde hareketlerini frenler ve iyilik yaparken insanlardan bir şey beklemez, gücü yettiği kadar da her türlü kötülükten uzak durur. İnsanların kendisini görüp görmemesinin onun için, onun gözünde bir anlam, bir değeri yoktur. O, bu dünya şartlarında görmediği halde Rabbinin huzuruna çıkmaktan, onun huzurunda hesap vermekten korkar. İşte imanın, ahlakın özü budur. Böyle kimselere de Rabbimiz zaman zaman beşeri zaafları sebebiyle sürüklendikleri hataları, günahları örter, onları mağfiret eder, bağışlar ve bu takva, bu iyilik yapma duyguları sebebiyle kötülükten sakınmaya çalışmaları ve bunu sırf Allah rızası için yapmaları sebebiyle de kendilerine büyük bir ecir, büyük bir mükafat ihsan eder. Rabbimiz imanı böyle içine kadar işlemiş, bütün hücreleriyle Allah'a muhabbet duyan, bütün hücreleriyle huşuyu, takvayı hisseden böyle bir hayatı huşu, takva, muhabbet ve marifet bulutlarıyla yaşayan halis mümin kullarından eylesin bizleri de. Böyle insanların da cehennemle, cehennemdeki azapla, oradaki meleklerle, görevli meleklerle karşılaşması söz konusu değildir. Rabbimiz çünkü onları büyük bir mağfiretle müjdelemiştir. Kendilerine büyük bir bağışlanma ve mükafat vaat etmiştir. Muhterem dinleyicilerim, bu hususta paralel bir hadis-i şerifle devam edelim. Hadis-i şerif şöyle. An Ali ibn Hatim radıyallahu anh kal. Semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İttekun nara ve lev bişikki temrah. Müttefekun aleyh. Adi ibn Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurma ile de olsa cehennemden korunmaya bakın. Bu hadis-i şerif bu şekliyle Buhari'de, Müslim'de, benzer rivayetleriyle Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de yer almakta. Buhari'de ve Müslim'de bir başka rivayetinde ise Hadis-i şerif çok daha geniş bir şekilde ifade edilmiştir. O rivayette şöyledir: Allah sizi her biriniz ile tercümansız konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Soluna bakacak, yine ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan güzel bir söz ile kendisini korusun. Muhterem dinleyicilerim, bu ikinci rivayet daha geniş bir perspektifle meseleye bakıyor. Burada Allah-u Teala'nın kıyamet gününde her kuluyla ayrı ayrı konuşacağını, her kuluna ayrı ayrı nimetlerini sayıp bunun mukabilinde neler yaptığını soracağını bildiriyor. Allah'ın huzuruna sevk edilen o kul, sağına bakacak kendi amelleri, soluna bakacak yine kendi amelleri. Yani sağ tarafında yaptığı güzel işler, hayırlı işler, salih ameller, sol tarafında da işlediği günahlar, hatalar. Hepsi Allah'ın huzuruna gelmiş ve tam o esnada karşısında da cehennem var. Böyle bir anda artık amellerine yeni bir şeyi ekleme imkanı bulunmadığı o anda insanın salih amellerini, sevaplarını, mükafatlarını arttıracağı en küçük bir sevap kırıntısına bile ihtiyacı var. İşte böyle bir zamanda Peygamber Efendimiz perişan olmamak için, darda kalmamak için, sıkıntı çekmemek için bu dünya şartlarında insanın bir hurmanın yarısıyla da olsa kendisini cehennem ateşinden korumasını emrediyor, hatırlatıyor, tavsiye ediyor. Bu manada insanın dünyada sahip olduğu nimetler, maddi imkanlar her biri bir sadakaya dönüşebilir. Fakat kul her zaman etrafına verebileceği ufak bir sadaka bile bulamayabilir bazen. Böyle durumda da insanın etrafına bir emri bil marufla, iyiliği emretmekle, bir nehyi anil münker, kötülüğü sakındırmakla yahut hoş bir sözle, hoş bir tebessümle bir insanın, bir Müslümanın kalbini kazanması bile maddi bir imkanı olmayan insan için büyük bir sadaka kapısıdır. İşte böyle bir manzara, böyle bir anda insan eli kolu bağlı etrafından imdat beklerken en küçük bir amele, en küçük bir sadakaya, en küçük bir sevaba muhtaç olacak. O yüzden gözümüz kapanmadan bu dünya şartlarında ne hazırlayabiliyorsak, ahirete ne gönderebiliyorsak, asıl malımız, asıl mülkümüz, asıl zenginliğimiz o. Rabbimiz bize ahiret zenginliği de nasip etsin inşallah. Son olarak Bişri Hafî'nin bir sözünü nakledelim ve programımızı noktalayalım. Bişri Hafî Kuddisi Ruh, Allah dostlarının büyüklerinden, o şöyle buyurmuş: Hürriyetin lezzetini tatmak isteyen ve Allah'tan başkasına kul olmaktan kurtulup rahat etmek arzu eden kimse, Allah Teala ile arasında bulunan gizli halleri temiz tutsun. Söz çok dolu bir söz. Gerçek hürriyet insanın gaybda da, yani kimsenin görmediği zamanlarda da Allah-u Teala ile baş başa kaldığında da kendi vicdanıyla, Allah ile yine baş başa kaldığında da kalbini günahlardan, isyandan, her türlü kötü meyilden koruması, onu temizlemesi, temiz kılmasıdır. Allah'a kalbini tertemiz olarak arz eden, o kalbin kirlenmemesi için olabildiği kadar itina gösteren, sadece insanların arasında değil, Allah'la baş başa kaldığı hallerde bile her türlü günahtan, kötülükten uzak durmaya çalışan insan, işte o gerçek hürdür. Onu şeytan, onu insanlar, onu nefsi, kötülüğe çağıran her türlü davetçi esir alamamıştır. O Allah'a kul olarak özgürlüğün tadını tatmış, bu dünyanın cenderelerinden, tuzaklarından, zincirlerinden kurtulmuş, azat olmuş gerçek kimsedir. Allah'a bu şekilde kul olan, Allah'ı bu şekilde tanıyan, ona bu şekilde bağlanan kimse, kulluğun da tadını alır, hürriyetin de tadını alır. Rabbimiz böyle bir kulluğu, böyle bir şerefi cümlemize nasip etsin. Kulluğu doya doya hisseden, yaşayan, kul olmakla bahtiyar olan, kullukla, Allah'a kullukla şeref bulan gerçek kullardan eylesin bizleri de. Şu anda içinde bulunduğumuz 3 aylar mevsiminde, Recep ayında Rabbimiz bizi şehadet halinde de, gayb halinde de kulluk çizgisini değiştirmeyen, her an herkesin yanında ve hiç kimsenin bulunmadığı anlarda bile Allah'ın huzurunda olduğunu hisseden, bu his ile bütün hayatını bir çerçeveye oturtup kulluk üzere yaşayan gerçek müminlerden eylesin. Bu ayları, bu mübarek günleri bu yolda bize bir vesile kılsın inşallah. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.